Ayrım 11.
Fokasyasını zeytinyağına banarken kitap evinde Nankarlin'le karşılaşmasından söz etti. Ve o hafta üç kadına yaklaşıp üçünden de sonuç alamamasından yakınarak sürdürdü sözünü. Paul, radikko salatasından usulca bir lokma alırken bir yandan da kalın gözlüğünün arkasından ona bakarak "Duvarlara tırmanıyorsun bir adam," dedi. "Bir de şu yaptığına bak. Güzel bir kadın sana yanaşıyor ve onu 20 sene önce görmüş olmak gibi osuruktan bir bahaneyle "Onu görmüş değilim Paul. Onun terapistiydim ben. Hem 10 sene önceydi." "İyi, 10 sene öyleyse. Sırf 10 sene önce, yani yarım nesil önce birkaç seans boyunca senin terapi grubuna katıldı diye şimdi onunla başka türlü bir ilişki kuramıyorsun." Büyük ihtimalle sekse susamıştır kadın. Ve ona sunabileceğin en iyi şey de bir adet çük olurdu. "Bırak bunları Paul, ciddi ol biraz. Garson, biraz daha fokasya, zeytinyağı ve chianti şarabı lütfen." "Ben ciddiyim," diye devam etti Paul. "Niye kimseyle yatamadığını biliyor musun? Kararsızlık yüzünden. Bir umman, koca bir kararsızlık ummanı. Her seferinde başka bir neden. Mirna da sana aşık olur da kalıcı bir şekilde incinir diye korktun. Geçen ayki falanca kız da sadece o koca memeleriyle ilgilendiğini anlar da kendini kullanılmış hisseder diye korktun. Marcy de bir kerelik yatak faslıyla kadının evliliği yıkılır diye korktun. Güfte habire değişiyor ama beste hep aynı. Bayan sana hayran. Sen gayet asil davranıyorsun. Yatak faslı suya düşüyor. Bayan sana daha da bir saygı duyuyor ve sonra evine gidip dildosuna takılıyor. İyi de düğmesi yok ki bunun açıp kapatayım. Gün boyu bir sorumluluk abidesi olup gece bastırınca tecavüzcü sokak çetelerine katılamam ya. Tecavüz mü? Laf mı şimdi bu söylediğin? Şöyle arada bir rastgele seks yapmaya ilgi duyan kadınların da en az bizim kadar kalabalık olduğuna seni inandırmak mümkün değil. Bana sorarsan sen sofuca bir abazanlık içinde köşeye sıkıştırdın kendini. Her gördüğün kadın için çok fazla terapötik sorumluluk üstleniyorsun. Belki de asıl istedikleri şeyi vermiyorsun onlara. Paul tam da can damarına temas etmişti. Söyledikleri çok tuhaf bir şekilde Marshall'ın da yıllardır söylemekte olduklarına yakındı. Başkalarının kişisel sorumluluklarını gasp etme. Bütün kainatı emziren bir meme olmaya heves etme. İnsanların büyümesini istiyorsan kendi kendilerinin ana babası olmayı öğrenmelerine yardım et. İnsanlardan kaçan huysuz bir adam olmasına rağmen Paul şaşmaz bir kesinlik ve yaratıcılık arz eden içgörülere sahipti. Paul, ben de senin cinsel mahrumiyet içerisindeki hanım hacılara kutsal toprakların yolunu gösterirken görmedim hiç. Ama şikayet ederken de görmedim. Çükünün doğrultusunda giden adamlardan değilim ben. Artık değilim ve özlemiyorum da bunu. Yaşlılık o kadar da fena değil. Geçenlerde er bezlerinin sükununa bir metiye yazdım. Bö, er bezlerinin sükununa. Senin için yaptırılacak Mozare'nin kaidesinde yazıtta görür gibiyim. Kaide? Güzel laf Ernest. Paul önündeki peçeteye yazdı bunu ve sonra peçeteyi katlayıp damalı flanel gömleğinin cebine tıktı. Yaptığı her heykel için bir şiir yazmaya başlamıştı ve duyduğu çarpıcı sözleri derliyordu. Ama ben ölmedim. Sadece sükun buldum. Dinginlik yani. Hem kucağına düşenlerden kaçan da ben değilim. Şu kitap evinde var ya, psikiyatrik seks isteyen. Gönder onu bana. Onunla yatmamak için bahaneler bulmayacağıma dair güvence veriyorum. Hem kültürlü hem de gücü kuvveti yerinde bir erkeğe güvenebileceğini söyle ona. Seni İren'le tanıştırma konusunda ciddiyim ben. Gazete ilanıyla tanıştığın şu hoş kadın. Gerçekten ilgilenmiyor musun? Elde ettiğiyle yetinecekse, evimde sağa solu karıştırmayacaksa ve gecenin sonunda kendi evine dönecekse, sabah portakal suyu istemediği sürece istediği her şeyi koparabilir benden. Etli sebze çorbasından başını kaldırıp Paul'ün yüzündeki tebessümü yakalamaya çalıştı Ernest. Ama tebessüm falan yoktu. Bir tek Paul'ün iri iri açılıp kalın gözlük camlarının ardından onu süzen gözleri vardı. Paul, bu işe bir çare bulmamız lazım. Yabaniliğin hat safhasına doğru gidiyorsun. Bir yıl sonra dağda bir mağaraya çekilmiş olacaksın. Duvarına da Aziz Hieronymus resmini asacaksın. Aziz Antonius demek istiyorsun herhalde. Aziz Hieronymus çölde yaşayıp dilencilerle ahbaplık etmiştir. Ben dilencilerden nefret ederim. Hem mağaraların nesi varmış? Bir şey yok canım. Böcekler, soğuk, rutubet, karanlık, mağaralık, o kadar. Aman, bu akşam için çok fazla büyük bir proje bu. Hele bir de muzdarip olan taraf işbirliğine yanaşmıyorsa. Garson Ernest'in antresini güçlükle taşıyarak masaya yaklaştı. Bakalım kim ne yiyor, tahmin edeceğim. Ossobuco, Fagiolini ve yanında Gnocchi al pesto sizin olmalı değil mi? Diye sorarak keyifle Paul'in önüne koydu tabağı. Ve siz de, Ernest'e döndü, bu soğuk ve kuru sebzelere bayılacaksınız. Ernest bir kahkaha attı. Ben bu kadar kabağı yiyemem. Tabakları değiştirerek yemeğe yumuldu. Hastam Justin hakkında ciddi bir şekilde konuş benimle, dedi iki lokma arasında. Ve Marshall'ın beni yönlendirmesi hakkında. Beni gerçekten rahatsız ediyor bu Paul. Bir yandan Marshall ne yaptığını biliyor görünüyor. Yani ne de olsa bu işte gerçek bir bilgi birikimi oluştuğunu söylemek istiyorum. Psikoterapi neredeyse 100 yıllık bir bilim. Bilim mi? Dalga mı geçiyorsun? Ha siktir. Aşağı yukarı simya kadar bilimsel bir şey. Belki o kadar bile değil. Peki terapi sanatı? Ernest, Paul'ün kaşlarının çattığını görerek lafını düzeltmeye çalıştı. Öf, biliyorsun işte ne demek istediğimi. Terapi alanı, çabası. Yani 100 yıldır bu alanda pek çok zeki insan çalıştı demek istiyorum. Freud'un zekası hiç de rastgele değildi. Sen de biliyorsun. Onun gibisi pek çıkmadı. Ve bunca analist onlarca yıldır, binlerce, on binlerce saati hastaları dinleyerek geçirdi. Marshall'ın görüşü bu. Diyor ki bütün bu adamların öğrendiklerini görmezden gelmek, haddini bilmezliğin daniskası olur. Her şeyi sıfırdan başlamak, her şeyi kendi süreçlerim içerisinde yeni baştan oluşturmak. Paul başını iki yana salladı. Dinlemenin mutlaka bilgi getireceğine ilişkin bu martavala prim verme. Disiplinsiz dinleme, yanılgıda sabitlenme, seçici dikkatsizlik, beklentiler doğrultusunda öngörüde bulunma, bilincinde olmadan hastayı yönlendirerek senin duymak istediklerini söylemesini sağlama gibi şeyler de vardır. İlginç bir şeyler mi yapmak istiyorsun? Git kütüphaneye. 19. yüzyılda yazılmış bir hidroterapi kitabı bul raflarda. Tarihsel bir inceleme değil, özgün bir metin. Son derece kesin talimatlar içeren binlerce sayfalık metinler gördüm ben. İşte malum, suyun sıcaklığı, suda kalma süresi, püskürtme basıncı, sıcağın ve soğuğun gerektirdiği gibi art arda düzenlenmesi. Bunların hepsi de belli teşhis türlerine göre ayarlanmış üstelik. Çok etkileyici, çok nicel, çok bilimsel. Ama gerçeklerle uzaktan yakından ilgisi yok. Senin anlayacağın gelenek hiç de etkilemiyor beni. Seni de etkilememi. Geçen gün bir enegram uzmanı, yöntemini sorgulayan birine cevaben, enegramın kökeninin eski tasavvuf metinlerine dayandığını öne sürdü. Sanki bu enegramın ciddiye alınması için nedenmiş gibi. Muhtemelen bunun bütün anlamı, çok uzun bir zaman önce develerle gezen bir takım adamların kurumuş deve boku üzerinde oturup erkek erkeğe laflarken deve gütmede kullandıkları değneklerle kuma eşeledikleri ve kişiliğe ilişkin bazı diyagramlar çizdikleri. Bunu kendisine de söyledim ama beni pek dikkate almadı. Ernest koca bir parça fokasyayla pesto sosunun dibini sıyırırken çok tuhaf dedi. Niye dikkate almadığını merak ettim doğrusu. Poi sözüne devam etti. Ne düşündüğünü biliyorum. Yabaniliğin hat safhası. Özellikle de uzmanlar konusunda. Yeni yıl için aldığım karardan bahsetmiş miydim sana? Her gün bir uzmanı kolaylamak. Uzmanların şu afra tafrası var ya, gösteriden başka bir şey değil. İşin aslı çoğu zaman ne bok yemekte olduğumuzu kendimiz de bilmiyoruz. Ne diye sahici olmuyorsun? Ne diye bunu kabullenmiyorsun? Ne diye hastanın karşısında bir insan evladı olmuyorsun? Sana bahsetmiş miydim hiç diye devam etti Paul. Zürih'teki analizimden. Doktor Pfeiffer diye birine gitmiştim. Eski zamanlardan kalma bir evrim. Bir zamanlar Jung'un yakın çalışma arkadaşıymış. Terapistin kendini açması neymiş sen onu da görecektin. Bu adam kendi rüyalarını anlatırdı bana. Hele bir de rüyada ben varsam. Yahut terapimle ilgili uzaktan bir konuyla rüyanın uzaktan ilgisi varsa. Jung'un Anılar, Rüyalar ve Düşünceler kitabını okudun mu? Ernest başını sallayarak doğruladı. Evet, tuhaf bir kitap. Dürüst de değil ayrıca. Dürüst değil mi? Nasıl dürüst değil? Önümüzdeki ayın gündemini alalım bunu. Ama şimdilik yaralı şifacı üzerine söylediklerini hatırlıyor musun? Ancak yaralı bir şifacının gerçek anlamda şifa dağıtabileceğini mi? Bizim moruk daha da ileri gitmiş. Diyor ki terapide ideal durum hastanın terapistin yarasına en iyi gelecek merhemi ortaya çıkarmasıyla oluşurmuş. Hasta terapistin yarasına şifa buluyor ha diye sordu Ernest. Tam olarak böyle. Bunun ne anlama gelebileceğini bir düşün. Akıl alacak şey mi bu? Ve de Jung hakkında başka ne düşünürsen düşün. Allah biliyor ki ahmak değil herif. Freud'un klasında değilse de ona çok yakındı. Evet, Jung'un çevresindekilerin pek çoğu bu düşünceyi bayağı ciddiye alıp terapide kendi meselelerini konuşur olmuşlar. Senin anlayacağın analistin bana kendi rüyalarını anlatmakla da kalmadı. Rüyalarını yorumlarken gayet kişisel mevzulara da girdi. Mesela bir zamanlar bana karşı eşcinsel bir ilgi duyduğunu falan söyledi. İşte o saat topuklarım kıçıma vura vura kaçtım muayenehanesine. Sonraları anladım ki aslında derdi benim kıllı götüm değilmiş. Kadın hastalarından ikisini pompalamakla meşgulmüş herif. Eminim bunun da işin duayeninden öğrenmiştir. Hiç şüphesiz koca Jean kadın hastalarını atlama konusunda hiç tereddüt yaşamamış. O ilk analizlerin elinden bir uçanla kaçan kurtulurmuş zaten. Hepsi öyle. Otto Rank Anais Nin'i düzüyormuş. Jean Sabina Sperry'ni. Tom Wolfe'i düzüyormuş. Ernest Jones da tuttuğunu düzüyormuş. Seks skandalları yüzünden en az iki şehri terk etmek zorunda kalmış. Ve tabii Ferenczi de hastalarından uzak durma konusunda epey zorlanmış. Neredeyse bir tek Freud yapmamış hastalarıyla. Herhalde baldızını Minna'yı becermekle meşgul olduğu içindir. Yok, sanmıyorum diye cevapladı Paul. Bununla ilgili gerçek bir kanıt yok. Bence Freud, er bezlerinin sükunu evresine vaktinden evvel varmıştı. Kadın hastaları baştan çıkarmaya karşı senin de benim kadar kuvvetli duygular taşıdığın açık. Peki nasıl oluyor da daha birkaç dakika önce kitap evinde eski bir hastamla karşılaştığımı söyleyince öyle bir tavır gösterdin? O sahne bana neyi hatırlattı biliyor musun? Dini bütün bir Yahudi olan amcam Morris'i. Koşer meselesine öyle bağlıdır ki koşere uymayan bir büfeden peynirli sandviç bile alıp yemez. Etliyle sütlünün karışması haram ya, peyniri kestikleri bıçakla daha önce et kesmişler midir diye korkar. Bir anda sorumluluk var, bir de sorumluluk kisvesi altında bağnazlık var. Hopkins'te hemşirelik öğrencileriyle ders dışında geçirdiğimiz saatleri hatırlıyorum da bir an önce sıvışıp romanın başına dönmek için fırsat kollardın. Ya da tutup en evcimen tipli kızlara takılırdın. Matilda Shorut hatırlar mısın? Hani Matilda Shorting diyorduk. Senin kaldırdığın kız işte. Bir de peşini bırakmayan o muhteşem kız vardı. Cüzdanlıymış gibi kaçardın ondan. Neydi adı? Betsy. Çok kırılgan görünüyordu ve erkek arkadaşı polis afiyesiydi. Daha ne olsun? İşte ben de bunu anlatmaya çalışıyorum. Kırılganlık, erkek arkadaş, Ernest bunlar onun problemleri, senin değil. Kim atadı seni ya o dünya terapistliğine? Neyse, önce şu Doktor Pfeiffer'la ilgili hikayemi bitireyim. Birkaç kere oturduğumuz koltukları değiştik. Koltuk mu değiştiniz? Tam olarak öyle. Bazen tam seansın ortasında kalkar, benim oturduğum koltuğa geçmeyi, kendi koltuğunu da bana vermeyi önerirdi. Ben bir sorundan bahsederken onunla ilgili kendi kişisel sıkıntılarını anlatmaya başlardı. Yahut çok güçlü biçimde yaşadığı bir karşı aktarımı açıklayıp oracıkta bunun üzerine çalışmaya koyulurdu. Bu da Jung akidesine dahil miymiş? Bir bakıma evet. Duyduğuma göre Jung, Otto Gross diye acayip bir herifle birlikte bu konuda bazı deneylere girişmiş. Bunun üzerine yazılı bir şey var mı? Emin değilim. Francie ile Jung'un koltuk değiştirme üzerine konuştuklarını ve bu konuda deneyler yaptıklarını biliyorum. Aslında bunu kimin kimden yaptığı konusundan da o kadar emin değilim. Peki senin analistin ne gibi ifşaatlarda bulundu sana? Bir örnek versene. En iyi hatırladığım benim Yahudi olmamla ilgiliydi. Kişisel olarak Yahudi düşmanlığı yoktu. Ama babası İsviçreli bir Nazi sempatizanıymış. Ve bu yüzden büyük bir utanç duyuyordu. Bana söylediğine göre Yahudi bir kadınla evlenmesinin temel nedeni buymuş. Peki bu senin analizini nasıl etkiledi? Bana bir baksana. Bütünlüğünü daha iyi koruyan birini gördün mü hiç? Hakkın var. Onun yanında bir iki yıl daha geçirseymişsin, şimdi mağaranın girişine çoktan tuğla bir duvar örmüş olurdun. Ciddi söylüyorum Paul. Ne gibi bir sonuç verdi? Neden sonuç ilişkileri kurmanın ne kadar zor olduğunu bilirsin. Ama bana sorarsan adamın ifşaatta bulunması bu sürece hiç zarar vermedi. Genel olarak yardımı dokundu. Beni rahatlattı. Ona güvenmemi sağladı. Hatırlarsan Baltimore'da 3 ya da 4 tane soğuk nevale analistle görüşmüştüm de hiçbirinin ikinci seansına gitmemiştim. Ben senden çok daha yumuşak başlıydım. Görüştüğüm ilk analist Olivia Smithers'tı. Yaklaşık 600 saat boyunca gittim ona. Eğitim analistiydi. Ben de yaptığı işi biliyordur diye düşündüm. Yani eğer bir şey anlamıyorsam bu benim hatamdı. Ne büyük yanılgı. O 600 saatimi geri alabilmeyi çok isterdim doğrusu. Kendisiyle ilgili hiçbir şey paylaşmazdı benimle. Aramızda içtenlik dolu tek bir an olmadı. Bak, Pfeiffer'la ilişkim hakkında yanlış düşüncelere kapılmana sebep olmak istemem. İsviçre usulü ifşaat da her zaman sahici olacak diye bir şey yok. Aslında çoğunlukla benimle ilişki kurmuyordu adam. Kendine ilişkin ifşaat sağlıksızdı. Suratıma bakmazdı. 3 metre ötemde otururdu. Sonra kutudan fırlayan boks eldivenleri gibi birden açılır, babasının kellesini kesmeyi ya da kız kardeşini düzmeyi ne kadar çok istediğini söyleyiverirdi. 2 dakika sonra da yine o kas katı küstah personansına dönerdi. Ben daha çok ilişkide sürüp giden sadecilikle ilgileniyorum dedi Ernest. Sana Justin'le yaptığım seansı anlatmıştım ya. Onu düşün. Ona gücendiğimi, alınganlık etmişti ettiğimi anlamış olmalı. Onu içine düşürdüğüm paradoksa baksana. İlk olarak ona yaptığım terapide amacın onun başkalarıyla ilişki kurma tarzını iyiye doğru geliştirmek olduğunu söylüyorum. İkinci olarak da onunla sadece bir ilişki kurmaya çalışıyorum. Üçüncüde ise son derece doğru bir biçimde bizim ilişkimizde bir sorun olduğunu algılıyor. Şimdi soruyorum sana, algılaması doğru olduğu halde bunu inkar edersem buna antiterapi denmez de ne denir? Aman yarabbi Ernest, insanlık tarihinde mini minnacık tek bir olaya saplanıp kalmış olabileceğin gelmiyor mu hiç aklına? Bugün kaç tane hasta gördüğümü biliyor musun? 22. Hem de buraya gelmek için erkenden çıktığım halde. O herife biraz Prozac ver ve bundan sonra 2 haftada bir 15 dakika al onu. Gerçekten daha kötü olacağını mı sanıyorsun yani? Allah kahretsin, bırak şunu Paul. Daha önce de yaptık aynı tartışmayı. Bir kerecik olsun beni anlamaya çalış. İyi, bildiğin gibi yap öyleyse. Şu deneyi yap. Seans sırasında koltukları değiştir. Ve doğruyu, sadece ve sadece doğruyu söyle. Yarından başla. Haftada 3 gün görüşeceğinizi söyle ona. Onun senden kopmasını mı istiyorsun? Seni idealize etmekten vazgeçmesini mi istiyorsun? İyi o zaman. Kendi yetersizliklerini göster ona. Ne riski var ki bunun? Justin'de fazla bir riski olmaz herhalde. Ama bunca yıldan sonra teknikte radikal bir değişim yaparsak neye uğradığını şaşırır. Birini idealize etmekten kolay kolay vazgeçilmez. Hatta geri de tepebilir. Justin'i tanıyorum. Bu kadar dürüst davrandığım için büyük ihtimalle beni daha da fazla idealize edecektir. O halde sen de buna dikkatini çekersin onun. Haklısın Paul. İşin doğrusu hasta için bir risk yok. Aslında benim için risk söz konusu. Marshall'ın gözetim seanslarına devam edip de onun bu kadar karşı çıktığı bir şeyi nasıl yaparım? Bir gözetmene yalan söyleyemeyeceğim de ortada. Düşünsene, yalan söylemek için saatine 160 dolar ödüyorsun. Belki de profesyonel anlamda büyüyüp yetişkin oldun sen. Belki de artık Marshall'a gitmeye bırakmanın zamanı geldi. Belki o bile kabul eder bunu. Çıraklık süreni doldurdun. Analiz dünyasından bakarsan daha çıraklığa başlamadım bile. Eksiksiz bir eğitim analizine ihtiyacım var. Belki de 4-5 yıl. Derslerle geçecek yıllar. Eğitim vakalarım üzerinde yoğun gözetim analiziyle geçecek yıllar. İyi ya işte. Bu da senin bundan sonraki hayatını gayet güzel idare eder diye cevapladı Paul. Ortodoksların çalışma tarzıdır bu. Yeni filizlenen tehlikeli körpe beyinleri birkaç yıl süreyle doktrin gübresine batırır. Sonunda tohuma kaçmasını sağlarlar. Nihayet son yabani kır çiçeği de solup gittiğinde yaratıcılık ölmüş olur. Tarikata yeni giren genci mezun eder ve kutsal kitaba önce bir bağlılık göstereceği konusunda sonuna dek güvenirler ona. Böyledir bu işler, değil mi? Eğitim görmekte olan kişiden gelecek her sorgulama bir tür direnç olarak yorumlanır, değil mi? Onun gibi bir şey. Kesin konuşmak gerekirse Marshall her türlü deneysel çabayı bir nevi gösteriş olarak yahut kendi sözleriyle belirtecek olursak benim terapide kendimi tutamamam şeklinde yorumlayacaktır. Paul garsona işaret edip bir espresso ısmarladı. Kendini açma konusunda deneyler yapan terapistlerin köklü bir tarihi var. Francis'in yeni yayımlanan klinik günlüklerini okumaya başladım. Büyüleyici. Freud'un yakın çevresinden bir tek Francis cesaret etmiş daha etkili tedaviler geliştirmeye. İhtiyarın kendisi teoriyle fazla meşgul tabii. Ayrıca başlattığı akımın gözetilip korunmasıyla da çok meşgul olduğu için neticeye pek dikkat göstermiyor. Hem ben onun çok sinik olduğunu düşünüyorum. İnsanın ümitsizliğine çare bulunamayacağına fazlasıyla inanmış. Öyle ki hiçbir psikolojik tedavinin hiçbir gerçek değişim sağlayabilmesini beklemiyor. Her neyse, Freud, Francis'e müsamaha etmiş, bir şekilde severmiş onu. Birisini ne kadar sevebilirse o kadar işte. Onun yanında tatile götürür, birlikte yürüyüş yaparlarken analiz edermiş. Ama ne zamanki Francis'i deneysel çalışmalarında fazla ileri gitmiş, ne zamanki uygulamaları psikanalizin itibarını tehdit eder olmuş, işte o zaman ona hiç aman tanımamış Freud. Hem de hiç. Freud'un yazdığı bir mektup var. Üçüncü ergenlik çağına girdiğini söyleyerek kötek atıyor Francis'i. Peki ama Francis de hak etmemiş mi bunu? Hastalarıyla yatmıyor muydu herif? O kadar emin değilim. Yatıyor olabilir ama sanırım o da seninle aynı hedefin peşindeydi. Terapötik prosedürü, insani kılmanın bir yolunu bulmak. Kitabı oku. Adamın çifte ya da karşılıklı analiz dediği şeyle ilgili çok ilginç bölümler var. Bir saat süreyle hastayı analiz ediyor. Sonraki bir saatte de hasta onu. Sana ödünç vereceğim kitabı. Tabii daha önceki 14 kitabı iade edip tahakkuk eden gecikme cezanı da ödediğin zaman. Sağ ol Paul. Ama bende var zaten. Başucumdaki etajerin üstünde sırasını bekliyor. Ama kitabına ödünç verme teklifin büyük incelik. Duygulandım doğrusu. Hatta sersemledim. Paul ile Ernest 20 yıldır birbirlerine kitap tavsiye ediyorlardı. Esas olarak romandı bunlar. Ama edebiyat dışı kitaplar da vardı. Paul'ün uzmanlık alanı çağdaş romandı. Özellikle de New York entelektüel monopolünün görmezden geldiği ya da tukaka ettiği romanlar. Ernest de ölmüş ve çoğu kimse tarafından unutulmuş yazarlarla, mesela bir Joseph Roth, Stephen Zweig ya da Bruna Schulz'la Paul'u şaşırtabildiğine çok sevinirdi. Kitap ödünç verme ise söz konusu değildi. Paul paylaşmaktan hoşlanmazdı. Yiyeceğini bile. Ernest'in antreleri paylaşma önerisini hep geri çevirirdi. Paul'ün evinin duvarları kitaplarla kaplıydı ve sık sık onları gözden geçirir, büyük bir keyif içinde her biriyle dostluk tazelerdi. Ernest de hoşlanmazdı kitaplarını ödünç vermekten. En önemsiz bölümlerini bile elinde kalemle okur, kendisini etkileyen ya da düşünmeye sevk eden yerlerin altını çizerdi. Belki de kendi yazılarında kullanmak için. Paul ilginç şiirsel sözlerin ve imgelerin peşine düşerdi hırsla. Ernest ise fikirlerin. Ernest o gece eve gidince bir saat boyunca Francis'in günlüğünü karıştırdı. Seymour Trotton'un terapide doğruyu söyleme konusundaki görüşleri üzerinde de yeniden düşünmeye başlamıştı. Seymour ne pişirirsek onu yediğimiz hastalara göstermemiz gerektiğini söylemişti. Biz ne kadar açık, ne kadar sahici olursak onların da aynı yolu izleyeceğini söylemişti. Trotter sonunda tüm itibarını da kaybetmiş olsa da Ernest onun büyüsünü koruduğunu hissediyordu. Peki ya Trotter'ın önerisine uyarsa, bir hastaya sonuna dek açarsa kendini? Gece sona ermeden cüretkar bir karar verdi Ernest. Radikal biçimde eşitlikçi bir terapi uygulayarak deney yapacaktı. Kendini sonuna kadar açacaktı ve tek bir amacı vardı bunda. O hastayla gerçek bir ilişki kurmak ve o ilişkinin kendi içinde ve kendi başına iyileştirici olacağını varsaymak. Hastanın geçmişini yeniden kurmak yok. Geçmişe ilişkin yorumlar yok. Psikoseksüel gelişime ilişkin araştırmalar yok. Sadece ve sadece kendisiyle hasta arasında olup bitenlere verecekti dikkatini. Ve derhal başlayacaktı bu deney. Peki ama deneyde kullanacağı hasta kim olacaktı? Şu anda ona devam eden hastalardan biri olamazdı. Eski yöntemden yenisine geçiş tersliklere sebep olabilirdi. En iyisi yeni bir hastayla yeni bir başlangıç yapmaktı. Çok daha iyi olurdu böylesi. Randevu defterini alıp ertesi günün programına baktı. Sabah 10'da gelecek olan yeni bir hasta vardı. Carolyn Leftman diye biri. Ernest'in bu hasta hakkında bildiği tek şey kadının herhangi bir yerden tavsiye almadan kendi başına ona geliyor oluşuydu. Palo Alto'daki Printers Inc. kitap evinde söyleşisini dinlemişti de. Peki Carolyn Leftman, her kimsen eşi görülmedik bir terapi deneyimi yaşayacaksın dedi kendi kendine. Sonra ışığı söndürdü. 6. Carol sabah 9.45'te Ernest'in muayenehanesine vardı. Ve randevu için telefon ettiğinde kendisine verilen bilgiler doğrultusunda bekleme salonunda oturdu. Çoğu psikiyatrist gibi Ernest'in de hastaları kabul eden bir sekreteri yoktu. Carol özellikle biraz erken gelmişti. Böylece sakinleşmek, uydurduğu klinik öykünün provasını yapmak ve rolüne ısınmak için zamanı olacaktı. Justin'in de oturmaya adet edindiği yeşil deri kanepeye oturdu.